Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 20.
Türkiye'de yapılan çok partili genel seçimin heyecanı, gürültüsü, patırtısı, bir müddet için bol da devam eden Ankara cinayeti davasını ikinci plana itmişti. Seçimlerde CHP ezici bir çoğunlukla seçimleri kazanmış ve iktidar değişmemişti. Ancak seçimlerde büyük baskı, hile ve yolsuzluklar yapıldığı iddiaları ayyuka çıkmış ve Türkiye çapında huzursuzluklara yol açmıştı. Fakat bu iddialar ancak mahalli basında ve fısıltı gazetesinde yer alabiliyordu. Çünkü büyük gazeteler sadece sıkı yönetim altındaki Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayımlanıyordu. Bu üç ildeki sıkı yönetim komutanlıkları seçimlere gölge düşürebilecek her türlü yayını yasaklamıştı. Bu bakımdan gazeteler seçimlerde yapılan yolsuzluk ve hilelerden tek kelimeyle bile söz edemiyorlardı. Herkes bu yolsuzluk, baskı ve hilelerden kendi illerinde olanlara tanıklık edebiliyor, diğer illerde neler olduğundan habersiz kalıyorlardı. Gerçi Türkiye çapındaki bu iddialar dile getirilse bile bunların ispatı mümkün değildi. Zira seçim açık oy gizli tasnif usulüne göre yapılmıştı. Bir seçmen oyunu herkese göstere göstere vermek mecburiyetindeydi. Buna rağmen büyük çoğunluk cesaretle oy kullanabilmişti. Ancak oyların sayımı, tasnifi, birleştirmesi gizli yapılmıştı. Bu işlemleri yapan sandık kurulu, il ve ilçe seçim kurulları tamamen CHP'lilerden oluşmuştu. Kapalı kapılar arkasında oyların nasıl sayıldığı ve tutanakların nasıl tutulduğu meçhuldü. Üstelik tutanaklar tanzim edildikten sonra bütün oylar yakılıyordu. Sonuca itiraz edilse bile bunun ispat edilme imkanları ortadan kaldırılmış oluyordu. Böyle bir seçim kimsenin vicdanını tatmin etmemişti. Bu bakımdan CHP'nin seçimi kaybettiği, ancak hilelerle, desiselerle iktidarını koruduğu kanaati yaygın hale gelmişti. Seçimin heyecanı tavsadıktan sonra Bolu'daki dava yine ön plana çıkmaya başladı. Davanın sürüncemede kalması, esas görgü tanıkları dururken ikinci, üçüncü derecede öneme sahip tanıkların dinlenmesiyle oyalanılması, bazı kimselerin davanın sonucu konusunda ümitsizliğe düşürüyor, tıpkı seçimlerde olduğu gibi Haşmet'in de Reşit'in de katil olmadığına karar verilerek olayın örtbas edileceği şüphesine yol açıyordu. Bazıları ise Haşmet'in ve Reşit'in delil raporu alarak cezai sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılacağına inanıyordu. Bilhassa Haşmet'in cezaevindeki ve mahkemedeki davranışları da bu şüphelere hak verdirecek mahiyetteydi. Gerçekten Haşmet içinde bulunduğu durumu hiç umursamıyor, odasına doldurduğu kitaplarla güya ilmi araştırmalar yapıyor, mahkemede oturum aralarında dinleyicilere ve gazetecilere, cezaevinde mahkumlara nükleer enerji ve atom gücü hakkında nutuklar çekiyordu. Boş zamanlarında ise temin ettiği atlet fanilalarını jandarmalara giydirerek onlara jimnastik yaptırıyordu. Her celse mahkeme salonunu dolduran dinleyiciler arasında Bolu'nun şık hanımları önemli bir yer tutuyordu. Boyanıp süslenerek salonu dolduran bu hanımlar, kalabalığa, sıcağa ve havasızlığa rağmen saatlerce bir tiyatro seyreder gibi duruşmaları takip ediyorlardı. Reşit Mercan ise bu tiyatronun jeune premieriydi. İyi terzilerin elinden çıkmış temiz elbiseleri, kaliteli gömlekleri, kravatları ve daima boyalı ayakkabılarıyla herkesin bakışlarını üzerinde topluyordu. Her ne kadar cezaevine bol miktarda DDT yapılarak bit, pire, tahta kurularının kökü kazınmışsa da Reşit'in diğer mahkumlar gibi saçları 3 numara ile kesilmiş olduğundan briyantinli ve simonlu saçlarının eksikliği şıklığına bir parça olsun halel getiriyordu. Nevzat Tandoğan'ın ölümünden sonra Bolu'ya düşen ikinci bomba büyük bir çalkantıya sebep oldu. Haşmet'in babası Orgeneral Kazım Orbay'ın Genelkurmay Başkanlığından ayrılarak pasif bir görev olan Yüksek Askeri Şura üyeliğine tayin edilmesi çok önemli bir gelişmeydi. Bu olaydan en çok müteessir olan tabiatıyla Haşmet'ti. Haber duyulunca Haşmet'in morali bozulmuş, her zamanki kayıtsız tavırlarının yerini üzüntü ve endişe almıştı. Bu olay Haşmet için iki bakımdan önem taşımaktaydı. Birincisi maneviydi. Zira babasının mevkiini bırakmasına kendisi sebep olmuştu. İkincisi ise maddiydi. Arkasındaki büyük güç ve büyük destek yok olmuştu. Reşit Mercan'ın ise bir hayli rahatlamış olduğu her halinden belliydi. Bolu halkı ise bu istifa sebebiyle bir hayli ümitlenmişti. Öyle ya, çok kısa bir zamanda bu davaya tesir edebilecek çok önemli iki kişi sahneden çekilmişti. Acaba şimdi mahkemenin tutumu ne olacaktı? Yine eskisi gibi lüzumlu lüzumsuz tanıkların dinlenmesiyle vakit kazanılmaya mı çalışılacaktı? Yoksa radikal kararlarla iş bir an önce halledilebilecek miydi? Haşmet Orbay'ın babasının istifasından duyduğu üzüntüyü bir nebze hafifletecek olay, nişanlısı Müşerref'in Gültüyü mahallesinde tuttuğu evi boşaltarak cezaevindeki odasının tam karşısındaki bir eve taşınmasıydı. Bu suretle iki sevgili birbirlerine daha yakın olacaklar ve aynı havayı teneffüs edeceklerdi. Gerçi Haşmet'in her istediği anda Müşerref'le buluşabilmesi, el ele oturup konuşabilmesi için cezaevi müdürünün odası emrine amade idiyse de bu kısa buluşmalar ikisini de tatmin etmiyordu. Şimdi artık her istedikleri an birbirlerini görebilecekleri ve işaretle de olsa konuşabilecekleri bir yakınlığa gelmişlerdi. Yine de birbirlerini görebilmelerini önleyen bir engel vardır. Yolun cezaevi tarafındaki trotuarındaki asırlık çınar ağacının sık dalları ve geniş yaprakları nişanların birbirlerini görmelerini imkansız kılıyordu. Fakat aşk engel tanır mıydı? Ferhat Şirin'e kavuşmak için dağları yarmış, Mecnun ise Leyla için çölleri aşmıştı. Haşmet için dağları yarmaya, çölleri aşmaya gerek yoktu. Önündeki engel topu topu bir ağaçtı. Bir sabah mahalle sakinleri ve mahkumlar ulu ağacın yerinde yeller estiğini hayretle gördüler. Tabii o zaman bu ağacı koruyacak ne çevreciler ne de Greenpeace yani Yeşil Barış vardı. Gerçi orman kanununda bir ağacın izinsiz kesilmesi suç sayılarak cezalandırılıyorsa da ağacı kesenle cezayı verecek olanlar aynı olduğu için herhangi bir muameleye gerek görülmedi. Ve iki nişanlı hiç olmazsa uzaktan da olsa birbirlerini görme mutluluğuna kavuştular. Genel seçimler yapılmış fakat iktidar değişmemişti. Ama Genelkurmay Başkanı değişmişti. Bu değişikliğin dava üzerinde bir etkisi olup olmayacağı hususu merakla bekleniyordu. Ancak yapılan 6, 7 ve 8. celselerde hiçbir değişiklik ve gelişme yaşanmadı. Duruşmalar bir formaliteden ibaretti. Bu bakımdan son iki celseye avukatlar bile gitmemişti. Ancak bu duruşmaların ortak bazı özellikleri vardı. Daha önceki duruşmalarda izleyiciler arasında bazı şık hanımların da bulunduğu gözlemlenmişti. Ancak bu son duruşmalarda salonu dolduran dinleyicilerin büyük bir kısmını Bolulu genç kızlar teşkil ediyordu. Hatta duruşmaları takip etmek için bazı genç hanımlar ta İstanbul ve Edirne'den gelmişlerdi. Bunun sebebi olarak dışarıda okuyan kızların tatil için memleketleri Bolu'ya gelmiş oldukları gösteriliyorsa da bazı dedikoducular her defasında şık kıyafetlerle mahkeme huzuruna çıkan yakışıklı Reşit Mercan'ı görmek için mahkeme salonunun hınca hınç doldurulduğunu iddia ediyorlardı. Zaten Reşit'in devamlı mektuplar, evlenme teklifleri aldığı cezaevi yönetimince tespit edilmişti. İkinci ortak nokta ise davanın Bolu'da başlamasından beri gerek savcı Zahit Tor gerekse Reşit Mercan ve avukat Celal Yardımcı tarafından 8 görgü tanığının Bolu'ya celbedilerek dinlenmesi yolunda yapılan ısrarlı taleplerin mahkeme heyetince 7. defa reddedilmesiydi. Ancak son celsede Reşit'in teslim olmak için karakola beraber gittiği arkadaşı Firuzan Büyük'ün Bolu'ya getirilerek dinlenmesine karar verilmesi olumlu karşılandı. Zira Firuzan birçok kimseye Reşit'in kendisine söylediklerini aktarmış, bu kişiler bunları mahkeme huzurunda belirttikleri halde Firuzan istinabe yoluyla dinlendiği mahkemede tüm söylediklerini inkar etmiş ve kendisi hakkında yalancı şahitlikten dava açılmıştı. Daha önce yapılan 3 duruşmanın aksine Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ankara Cinayeti davasının 9. celsesinin hareketli geçeceği bir gün önceden belli olmuştu. Zira Reşit Mercan'ın hakkında yalancı şahitlikten dava açılan arkadaşı Firuzan Büyük, akşam geç vakit Bolu'ya getirilmişti. Mahkeme başkanı duruşmada ilk olarak Firuzan'a ifadelerindeki çelişkilerin nedenini sordu. ''Şimdiye kadar verdiğin ifadeler birbirini tutmamaktadır. Bunların hangisi doğru? Sakladığın bir şey var mı? Söyle bakalım.'' Bugün hakikati söyleyeceğim. Reşit Mercan, Doktor Neşet Naci'nin öldürüldüğü günün ertesinde bana gelerek ''Ben adam öldürdüm.'' dedi. Kendisine sen tavuk bile kesemezsin dedim. Bunun üzerine gülerek, doktoru Haşmet öldürdü fakat ben üzerime alıyorum cevabını verdi. Sebebini sordum, bir para meselesi dedi. Sonra da işin içinde iş var, iş senin bildiğin gibi değildir dedi. Şimdiye kadar korktum, yanlış ifade verdim. Sebebi ise benim asker olmam ve Haşmet'in babasının ordunun başında bulunmasıydı. Ayrıca Nevzat Tandoğan'ın intihar değil öldürüldüğü hadisesi de herkes tarafından duyulmuştu. Ben de korktum ve Haşmet lehinde ifade verdim. Yoksa Vehbi Çoruh, Lütfi Haker'i ve Selahaddin'in bana atfen verdikleri ifadeler tamamen doğrudur. Reşit'le konuştuğunuz gün nerede, hangi saatte ve ne gün birleştiniz? Hadisenin hemen ertesi günü tahminime göre saat 9.30 sıralarında kendisi askeri temyiz mahkemesine gelmişti. Beni oradan postaya çağırdı. Ben o anda evrak kaleminde gazete okuyordum. Dışarı çıktım. Reşit'i ilk defa tanıyamadım. Çünkü gözünde bir gözlük vardı. Üzerinde bal rengi bir palto ve boynunda vişne renginde bir eşarp taşıyordu. Neden sonra tanıdım. Merdivenlerden aşağı doğru inerken bana seninle çok mühim hayati bir mesele görüşeceğim dedi. Kendisine yine benden para isteyeceksen param yok dedim. Hayır, çok mühim bir mesele cevabını verdi ve gülerek ilave etti. Adam öldürdüm. Sen nasıl adam öldürürsün? Bu sırada daireden dışarı çıkmış yürüyorduk. Reşit bana git Mehmet Mert'i bul, onu muhakkak görmem lazım dedi. Reşit Şükrü Saracoğlu inşaatına doğru yürüyordu. Ben de Mehmet Mert'i bulmak için Milli Savunma Bakanlığı'na gittim. Sordum. Mehmet Mert'i polislerin alıp götürdüğünü asker arkadaşları söylediler. Döndüm inşaat yerinde Reşit'i buldum. İleride yol kenarında bir bahçe duvarına oturduk. Orada nasıl öldürdün diye sordum. Çünkü bana Doktor Neşet Naci'yi öldürdüm demişti. Reşit cevaben, Haşmet benim için bir peygamberdir, çok iyiliklerini gördüm dedi. Şunu da söyleyeyim ki Reşit her ay izin aldığında Haşmet'in evine gider, onun evinde kalırdı. Kendisine Haşmet bakardı. Firuzan o gün Reşit'in anlattıklarını şöyle belirtti. Haşmet intihar etmeye kalkışacaktı. Doktoru Haşmet öldürdü. Bana bu kadar iyilikleri var. Ben ona yaptığım fedakarlıkla şimdiye kadar bana yapmış olduğu iyilikleri ödemiş olacağım. Peki bu hadiseyi niçin yaptı diye sordum. Evvela söylemek istemedi. Sonra bir para meselesi olduğunu söyledi. Haşmet Doktor Neşet Naci'den 10.000 lira istemiş. Haşmet'in oturduğu apartmana borcu varmış. Evlenecekmiş. Babası da evlenmek için para vermiyormuş. Reşit bu vaziyet karşısında Haşmet'in doktoru vurduğunu anlattı. Para için böyle bir doktor öldürülür mü diye sordum. Sen bilmezsin, bu işin içinde bir sürü iş vardır. Mehmet Mert'i bulsaydın bana çok büyük iyilik yapmış olacaktın. İhtimal duvarın üzerinde 5.5 saat doğrusunu söyletmek için Reşit'i sorguya çektim. Bana verdiği cevap söyleyemem, sonra anlarsın. Aleyhime deliller hazırlandı. Ben mutlaka kaçacağım oldu. Madem ki yapmadın, git karakola teslim ol, hakikati orada anlat demem üzerine Reşit cebinden Browning marka bir tabanca çıkararak bana vermek istedi. Bunu 200 liraya satar, parasını cezaevine getirirsin. Teslim olunca tabancayı alacaklar, yazık olacak dedi. Sen böyle müşkül durumdayken tabancayı düşünmenin sırası mı diye tabancayı almadım. Anafartalar karakoluna yaklaşmıştık. Orada birbirimize sarılarak vedalaştık. Kendisi gidip teslim oldu. Mahkeme başkanı, dairede kimlerle konuştun? Selahattin Guban, Vehbi ve Kadri ile konuştum. Duruşma günü Mehmet Mert ile mahkemeye gittik. Gerçeği anlamak istiyordum. Çünkü Reşit'in işlemediği bir suçtan dolayı mahkum olacağını ve asılacağını söylüyorlardı. Kalabalık arasında tanımadığım bir polise, ''Bu hadisede bildiklerim var, dinlenmem lazım, beni yetkili bir yere götürün.'' dedim. Polis memuru bir odaya girip çıktıktan sonra, ''Şimdi olmaz, lüzum görülürse sonra sizi çağırırız.'' dedi. Firuzan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve Ankara Sorgu Hakimliği'ndeki ifadelerinin doğru olmadığını da söyledi. Bunun üzerine Firuzan savcının da talebiyle mahkemece serbest bırakıldı. Ankara cinayetinin 10. duruşmasından önce Bolu'da önemli bazı olayların olabileceği yolunda garip bir sezgi vardı. Sanki o gün bu cinayetin düğümü çözülecek ve bir yıldan beri ısrarla sorulan katil kim sorusuna cevap verilebilecekti. Nitekim son celselere iştirak etmeyen sanık avukatları Celal Yardımcı ve Feridun Söğütlügil de Bolu'ya gelmişlerdi. Mustafa Pekiner'in hastalığı yüzünden İstanbul'a gitmiş olması nedeniyle mahkeme başkanlığını Ahmet Tevfik Tunçok üzerine almış ve üyeliklerden birine de daha önce heyette yer almamış olan Hakim Abdullah Ekmen getirilmişti. Bundan önce 8 kez reddedilen bazı önemli görgü tanıklarının Bolu'ya getirilerek dinlenilmesi talebi bu duruşmada da tekrarlandı. Nihayet beklenen karar açıklandı. Yeni heyet görgü tanıkları Yargıtay üyesi Faiz Yörükoğlu, Doktor İrfan Titiz, Odacı Tevfik Tutan ile karısı Melek Tutan, Kapıcı İzzet Aksu, Celadet Jong, Sultan Kara ve Abdüllatif Işıman'ın Bolu'ya celbedilerek dinlenmelerine karar verdi. Bu karar daha tanıkların ne söyleyeceği, nasıl tanıklık edecekleri bilinmeden sanki davanın düğümü çözülmüş ve gerçekler ortaya çıkmış gibi bir hava yarattı. Uzun mücadelelerden sonra görgü tanıkları nihayet 11. duruşmadan bir gün önce bir eksiğiyle Bolu'ya getirildiler. Bolu halkı Ankara cinayetinin aydınlanmasını sağlayacağını ümit ettiği bu tanıkların akşamüstü Bolu'ya geldiklerini öğrenince kendilerini görebilmek için gruplar halinde otel ve lokantalar önünde toplandı. Avukat Celal Yardımcı'nın yanı sıra bir süre önce mahkeme başkanı Mustafa Pekiner'e "Siz bu mahkemede başkanlık yaptığınız sürece bu davaya girmeyeceğim" diyerek duruşmayı terk eden müdahil avukat Hamit Şevket İnce'nin de Bolu'ya gelmesi ertesi günkü duruşmanın önemini arttırıyordu. Mahkeme salonunu, koridorları ve adliyenin önünü mahşeri bir kalabalık doldurmuştu.
Ayrım sonu.